Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da, Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Soner Duman imzalı Kafadaki Sorular bölümünde yer alan Sana Ruhtan Sorarlar başlıklı yazıyı paylaşacağız. Bu yazımızda Kur'an ve sünnette ruh kelimesinin hangi bağlam ve anlamlarda kullanıldığı, ruhun mahiyetinin ne olduğu, ruh ve beden ilişkisi gibi konular üzerinde duracağız. Bir sonraki yazımızda da ruha ilişkin başka bir takım soruları ele almaya çalışacağız. Sorunun ortaya konması. Kur'an, insanın yaratılışından söz ederken Allah Teala'nın Hazreti Adem'in bedenini yarattıktan sonra ona ruhundan üfürdüğü ifadesine yer vermektedir. Bir başka ayette ise ruhun ne olduğu sorulduğunda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruhun Allah'ın işlerinden biri olduğu ve bu konuda insanlara az bilgi verildiği söylenmektedir. Kimi ayetlerde ise vahiyden ve vahiy getiren melekten ruh ifadesiyle söz edilmektedir. Allah Resulü'nün sözleri arasında da ruhtan söz ettiği pek çok hadisi bulunmaktadır. İslam ilim tarihinde alimler bir yandan Kur'an ve sünnette geçen ruh kelimesine ilişkin bazı açıklamalar yapmaya çalışırken, bir yandan da ruha ilişkin başka kültür ve medeniyetlerde yer alan bilgileri de değerlendirerek bazı açıklamalar yapmışlardır. Biz bu yazımızda Kur'an ve sünnette ruh kelimesinin hangi bağlam ve anlamlarda kullanıldığı, ruhun mahiyetinin ne olduğu, ruh ve beden ilişkisi gibi konular üzerinde duracağız. Bir sonraki yazımızda da ruha ilişkin başka bir takım soruları ele almaya çalışacağız. Ruh kelimesinin anlamı nedir? Ruh kelimesi Arapçada R ve H harflerinden türemiştir. Kelimenin sözlükte genişlik, yayılma gibi anlamları bulunduğu görülmektedir. Arapçada rahatlık kelimesi de bu kökten gelmekte olup geniş imkanlara sahip olmak anlamına gelir. Yine rüzgar anlamına gelen rih kelimesi de bu kökten gelmekte olup esinti, üfürme, yayma anlamları taşımaktadır. İnsanın canı yani nefsi de bedeninin her bir köşesine yayıldığı için nefse de ruh denilmiştir. Koku anlamına gelen raiha kelimesi de bu kökten gelmektedir. Nitekim koku da etrafa yayılır. Dikkat edilirse bu kökten gelen kelimelerin tamamında bir yayılma anlamı bulunduğu görülür. Ruh kelimesinin terim olarak ne anlam ifade ettiği konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte ruhu şöyle tanımlamak mümkündür. Ruh, ana rahminde oluşması sırasında melek tarafından insanın bedenine üflenen ve ölümü anında insan bedeninden çıkarılan idrak edici ve bilici hakikatidir. Ruhun mahiyetine ilişkin görüşler. İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve sünnette ruhun mahiyetine ilişkin doğrudan bir açıklama yer almaz. Hatta bir Kur'an ayeti ruhun ne olduğunu soranların sorusuna muhatap olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şöyle hitap etmektedir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Bu ayet sebebiyle bazı İslam alimleri ruhun mahiyetinin bilinemeyeceğini ileri sürmüşlerdir. Bununla birlikte İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren ruhun mahiyetinin ne olduğuna ilişkin görüş açıklayan alimlerin de bulunduğu görülmektedir. Ruhun mahiyeti etrafındaki tartışmaları onun bir cisim olup olmadığı, cevher, öz veya araz, ilinti olup olmadığı, ölümsüzlüğü, görülüp görülemeyeceği, nefisle aynı anlama gelip gelmediği noktalarında yoğunlaşır. Bu tartışmalar dikkate alındığında Müslüman alimler arasında ruhun mahiyetine ilişkin şu görüşlerin ileri sürüldüğü görülür. Ruh, madde dışı bir varlıktır. Bir görüşe göre ruh madde dışı, metafizik bir varlık olup insanın bedenine girerek onun şekline bürünmüştür. Ruhun duyularla algılanması mümkün değildir. Ruh bir cevherdir. Bir diğer görüşe göre ruhun bedenin şekline bürünmesi söz konusu olmayıp, kendi başına bir varlığı olan soyut bir cevherdir. Bu ruh bedenden ayrıldığında ölüm gerçekleşir. Bunun mahiyetini kavramak mümkün değildir. Ruh bir arazdır. Bir görüşe göre ruh bir cevher, öz değil bir araz, ilinti olup bedenin canlılığını sağlar. Ruh latif bir cisimdir. Ruh latif, nurani ve semavi bir cisimdir. Gül suyunun gülün maddesine yayıldığı gibi bedene yayılmıştır. Ruhun cisim olması onun duyularla algılanabileceği anlamına gelmez. Bu görüşler yanında ruhun insanın canlılığını sağlayan bir beden fonksiyonu olması ötesinde başka bir yönünün bulunmadığını, dolayısıyla insanda ruh-beden ayrımını kabul etmeyenlere ait bir görüş de bulunmaktadır. Bütün bu görüşlerden ruhun tanımı konusunda Müslüman alimler arasında bir fikir birliği oluşmadığı anlaşılmakla birlikte, söz konusu görüşlerin tamamı dikkate alındığında şöyle ortak bir sonuca varmanın mümkün olduğu görülmektedir. Ruh, canlılık yanında insanı diğer canlılardan ayıran bilinç, akıl, idrak, irade gibi niteliklere sahip bir özü ifade etmektedir. İmam Gazali, ruhtan söz ederken onun birbirinden farklı anlamlarda kullanıldığını belirtir. Bu anlamların birine göre ruh insanın cismani kalbinin içine yerleşen latif bir cisim olup insanın damarları vasıtasıyla bedeninin her tarafına yayılır. Gazali, ruhun bu anlamına ilişkin yaptığı bir benzetmede insanın bedeninde canlılık, görme, işitme ve koklama gibi duyuların yerleşmesini kandildeki ışığın bir evin farklı bölümlerine götürülmesine benzetir. Nasıl ki kandil her bir odaya taşındıkça o odadaki karanlık ışık sayesinde dağılır ve oda aydınlanırsa, aynı şekilde ruh da bedenin her bir köşesine yayıldığında orada hayat, hareket ve idrak meydana gelir. Tıp ilmiyle uğraşanlar ruh dediğinde bunu kastederler. Ruhun ikinci anlamı insanın bilen ve idrak eden latifesidir. Üçüncü bir anlamdan daha söz eden Gazali'ye göre bu anlamıyla ruh nefisle eş anlamlıdır. Nitekim nefsin de farklı manaları olmakla birlikte insanın zatı, hakikati, özü anlamında kabul edildiğinde ruh ve nefis eş anlamlı olur. Kur'an'da insanın ruhu. Ruh kelimesi Kur'an'da 21 defa geçmektedir. Bu kelimenin Kur'an'da farklı anlamlarda kullanıldığı görülür. Bu anlamların ilki insanın canlı ve idrak sahibi olmasını sağlayan hayat özüdür. Şu ayette geçen ruh kelimesinin bu anlamda kullanıldığı ifade edilmektedir. Ey Peygamber! Sana ruh hakkında soruyorlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size bu konuda az bir bilgi verilmiştir. İlk insanın yaratılışını anlatan ayetlerde de insanın bedeninin yaratılması sonrasında kendisine ruh üflendiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin bir ayet grubunda Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Hani Rabbin meleklere demişti ki, ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman siz hemen onun için secdeye kapanın. Bu ayette Yüce Allah'ın ruhtan söz ederken onu kendisine nispet ederek ruhumdan demiş olması üzerinde bir parça durmak gerekir. Zira burası yanlış anlaşılmaya müsaittir. Bununla kastedilen şey kesinlikle Rabbimizin kendisine ait bir parçayı insan bedenine yerleştirmesi değildir. Böyle bir düşünce her şeyden önce tevhid inancına aykırıdır. Alimler bu ayeti açıklarken şu hususlara temas ederler. Yüce Allah, Kur'an'da bir şeyin ne kadar üstün, şerefli ve değerli olduğunu ifade etmek istediğinde onu kendisine nispet eder. Mesela Kâbe'den söz ettiğinde evim ifadesini kullanmış, Hazreti Salih aleyhisselama bir mucize olarak verdiği deveden söz ederken Allah'ın devesi diye söz etmiştir. İnsanın ruhuna ilişkin yukarıdaki ayetlerin birinde ruhtan, Allah'ın emrinden şeklinde, diğerinde ise ruhum şeklinde söz edilmesinden şu hususlar anlaşılmaktadır. A. Ruh, insanı diğer tüm canlılardan üstün kılan, onu canlı ve hareket eden bir varlık kılmanın ötesinde bilen, anlayan, idrak eden, Allah'ın yeryüzünde halifesi olmasına ve emaneti yüklenmesine müsait kılan şeydir. Meleklere insan bedenine ruh verildikten sonra ona secde etmelerinin emredilmesi ruhun üstünlüğünü gösterir. İnsanlar dışında melekler ve cinler de akıl ve idrak sahibi varlıklar olmakla birlikte onlara insanlara verildiği biçimiyle bir ruh verildiğinden söz edilmemektedir. Hayvanlarda ve bitkilerde canlılık söz konusu olmakla birlikte onlara da insana verildiği şekliyle bir ruh verildiğinden söz edilmemektedir. Şu halde insanı üstün kılan ruh yalnızca insana özgü kılınmış olup diğer varlıklarda bulunmamaktadır. İblis kendisinin ateşten, insanınsa topraktan yaratıldığını, kendisinin ondan daha üstün olduğunu ifade ederek, Rabbimizin secde emrini yerine getirmemiş, isyan ederek şeytan olmuştur. Onun kendisini üstün görmesi iki temel yanlışa dayanıyordu. Bunların ilki ateşin topraktan daha üstün olduğu düşüncesiydi. Oysa elimizde ateşin toprağa göre daha üstün olduğunu gösteren herhangi bir kriter söz konusu değildir. Kaldı ki ters açıdan baktığımızda ateş yakıp yok ettiği halde toprak canlılığı meydana getirmektedir. İblisin daha büyük yanlışı ise insana verilen ruhu görmezden gelmesiydi. İblis insanı yalnızca maddi yönüyle değerlendirmiş, bu yönünü esas almak suretiyle kendisinin üstünlüğünü ifade etmişti. Oysa insan yalnızca bedenden oluşan maddi bir varlık olmayıp onun ruhu da vardı ve ondaki ruh başka herhangi bir varlıkta yoktu. Günümüzde materyalist dünya görüşünün evreni yalnızca maddeden ibaret görmesi de aynı sakil ve sakin bakış açısının bir yansımasıdır. Bu bakış açısına göre insan, hücreler toplamından oluşan canlı bir organizma olup, onun diğer canlılardan herhangi bir farkı söz konusu değildir. B. Ruhun mahiyetini Allah dışında hiçbir varlık tam olarak bilemez. Zira ruh, Yüce Allah'ın akıl ve sır ermez işlerindendir. Bize bu konuda çok az bilgi verilmiştir. Bu bilgi ise ruhun insan bedenine konulduğu, insanı canlı hale getirerek onu bilinç ve akılla donattığı, insanı diğer varlıklara karşı üstün bir konuma getirdiğidir. Ruhun mahiyetine ilişkin vahye dayalı olmaksızın ileri sürülecek tüm görüşler birer spekülasyon olmanın ötesine geçmeyecektir. C. Ruh yalnızca Allah'ın yaratabileceği bir şey olup benzerini bir başkasının meydana getirmesi, var etmesi mümkün değildir. Günümüzde bilim ve teknoloji canlı hücrelerinin klonlanması ve kopyalanması konusunda oldukça ileri seviyeye ulaşmıştır. Nitekim bu şekilde klonlanmış hayvanlar bulunduğu bilinmektedir. Bir gün bilim ve teknoloji insan bedenini klonlama yöntemiyle çoğaltma noktasına erişecek olsa bile ruh dediğimiz şeyi meydana getirmeye asla güç yetiremeyecektir. Ayette Allah'ın ruhu insanın bedenine üfürdüğü ifadesi yer almaktadır. İnsanlar arasındaki günlük konuşmalarda belirli bir anlama gelen kelime Allah için kullanıldığında bunun bildiğimiz anlamın ötesinde bir anlam taşıdığı kabul edilir. Çünkü Allah dediğimiz varlık bizim gibi fiziksel özellikleri bulunan bir varlık değildir. Nasıl ki Allah'ın görmesi denildiğinde bizim gözümüz gibi maddi bir organ vasıtasıyla görmesinden söz edilemezse, Allah'ın üflemesi, üfürmesi ifadesini de söz gelimi bizim bir balonu şişirmek için ona hava üflememiz gibi anlamak doğru olmaz. bu ifade olsa olsa Allah'ın insan bedenine ruh adı verilen şeyi yerleştirdiği anlamını belirtir. Kur'an'da ruh kelimesinin diğer anlamları. Ruh kelimesi, insanı insan kılan öz, onun hakikati anlamı dışında Kur'an'da şu anlamlarda da kullanılmaktadır. 1. Vahiy meleği olan Cebrail aleyhisselam. Kur'an'da kimi zaman yalnızca ruh şeklinde, kimi zaman da ruhul emin, ruhul kudüs gibi kullanımlarda geçen ruh kelimesi, peygamberlere vahiy getiren meleği yani Cebrail'i ifade etmektedir. Nitekim şu ayetlerde bu anlamda kullanılmıştır. De ki, onu ruhul kudüs, iman edenlere sebat vermek, Müslümanları doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için Rabbin katından hak olarak indirdi. Resulüm, onu Kur'an'ı uyarıcılardan olman için senin kalbine apaçık Arapça bir dille ruhul emin Cebrail indirdi. Ruh, Cebrail ve melekler saf saf olup durduğu gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkaları konuşmazlar. Konuşan da doğruyu söyler. 2. Vahyin kendisi. Kur'an'da ruh kelimesi vahyin kendisi içinde kullanılmıştır. Şu ayetlerde bu anlamda kullanılmıştır. Dereceleri yükselten, arşın sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili ruhu indirir. İşte böylece sana da emrimizden olan ruhu vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin. 3. Allah'ın rahmeti. Kimi ayetlerde ruh kelimesi Allah'ın rahmeti anlamında kullanılır. Şu ayet buna örnek olarak verilebilir. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah iman yazmış ve katından bir ruhla onları desteklemiştir. Ruh kelimesinin insana canlılık veren, onu insan kılan öz anlamı yanında vahiy, vahiy meleği ve Allah'ın rahmeti içinde kullanılması arasında bir irtibat söz konusudur. Bunu şöyle açıklayabiliriz. İnsan nasıl ki ruh sayesinde bir ceset olmaktan çıkarak insanlık makamına yükseliyor, canlı ve akıl sahibi oluyorsa, aynı şekilde insan vahiy sayesinde gerçekleri görebilir. Vahiy olmadığında insanın durumu ruhu olmayan cesedin durumundan farksızdır. Vahyi insanlar içinden peygamberlere getirme konusunda aracılık eden melek de bu anlamıyla peygamberlere ruh aşılayan bir kaynak gibidir. Peygamber, vahiy sayesinde sıradan bir insan olmaktan çıkarak Allah'ın elçisi olmuş, ona bu elçiliği vahiy meleği Cebrail getirmiştir. Allah'ın rahmeti de böyledir. Nasıl ki o rahmetin tecellisi olan yağmur olmadan toprak cansız ve hayatsız kalıyor, rahmetin inmesiyle birlikte canlılığa kavuşuyorsa insanın hayatında da Allah'ın rahmeti tecelli etmeden insan kuru bir toprak parçası gibidir. Allah'ın rahmetinin en büyük tecellisi de Allah'ın elçisi ve Kur'an'dır. Nitekim Rahman suresinin ilk ayetinde Allah'ın rahmet sahibi oluşu, Rahman kelimesiyle ifade edildikten sonra bu rahmetin en büyük tecellisinin insanlara Kur'an'ı öğretmek olduğu belirtilmiştir. Bir başka ayette ise Allah Resulü'nün tüm alemlere rahmet olduğu belirtilmiştir. Konuya önümüzdeki yazıda inşallah devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, Soner Duman imzalı Sana Ruhtan Sorarlar başlıklı yazıyı paylaştık. Kafadaki sorular bölümünde yer almış derginin bu yazı değerli dinleyenlerimiz paylaşmış olduk ve inşallah bu yazının devamını da önümüzdeki ay sizinle paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Bir başka yazıyla devam edelim birlikteliğimize. Ayşe Altıntaş imzalı Sınanmayanın Karnesi Olmaz Ya Tevvab başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Geri dönmek, rücu etmek anlamındadır. Dönüş yapan, bu eylemi nicelik ve nitelik açısından çokça gerçekleştiren anlamına gelir. Terim olarak tevvab, insan için kullanıldığında çok tövbe eden, Allah'a nispet edildiğinde ise tövbeleri çok kabul eden demektir. Allah'ın tevvab olması, kulun günahının büyüklüğüne, çeşidine ve şekline bakmaksızın, günahından dönüşünü kabul eden, kulu kendisine döndüğünde o da kuluna dönen demektir. Kendisine her yönelenin yönelişini kabul edendir. İşlenen hiçbir günah Allah'ın af ve mağfiretinden daha büyük değildir. Yeter ki kul günahından vazgeçsin. Hiç şüphesiz Allah'ı tevvab ve rahim olarak bulacaktır. Zira Allah kulunu tövbeye muvaffak etmişse tövbesini de kabul eder. Tövbe bir değişim iradesi beyanıdır. Tövbe ediyorsanız değişebilirsiniz, tövbe etmiyorsanız değişimi reddediyorsunuz demektir. Tövbe bilincin bilinçsizliği yenmesidir. Çünkü tövbe bilinç yenilenmesidir. Her şey gibi bilinç de eskir, iman da eskir. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imanınızı yenileyin buyurmuştur. Günah geçici bir bilinç kaybı hadisesidir. İnsan bilinçliyken günah işlemez. Dolayısıyla tövbe etmek insanın bilinçli haline geri dönmesi demektir. Tövbeyle yenilenen bilinç, günah işlemeden önceki bilinçten daha keskindir. Çünkü tövbe eden kul artık daha şuurludur ve tehlikeyi daha kolay sezer hale gelmiştir. Sınanmayan insanın karnesi olmaz, imtihana girmeyene not verilmez. Günahların çoğu imtihanlar sırasında düşülen çukurlardadır. Tövbe eden insan düştükten sonra kalkmayı öğrenendir. Belki de günahların en büyüğü, günahına karşı aldırmazlık, kayıtsızlık ve günahların affı konusunda umutsuz olmaktır. Nitekim ayeti kerimede de ki, "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." buyurulmuştur. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Altıntaş imzalı Sınanmayanın Karnesi Olmaz Ya Tevvab başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de bu akşam son olarak. Genç Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı, kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinden erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.